Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Son Yüzleşme. Yazarı Lisa Gardner. Özgün adı Catch Me. Çevirmeni Bahar Yıldız Çelik. Türü roman. Martı Yayıncılık, 1. baskı Ekim 2013. ISBN numarası 978-605-348-190-4. Bu kitap 528 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Aralık 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Çocukluğunu hasta annesinin şiddet ve korkunç travmalarına maruz kalarak geçiren ve şimdi genç bir kadın olan Charlie, geçmişin arkasında bırakarak yeni bir hayat için Boston'a yerleşir. Bu başlangıca alışırken çok sevdiği iki arkadaşının bir yıl arayla öldürülmesi Charlie'yi şeytani bir yapbozun içine sokar. Çünkü ona göre sıradaki hedef kendisidir. Katiliyle yüzleşeceği gün için yaşayan Charlie, bu karşılaşmada geçmişiyle ilgili hiç bilmediği gerçekleri de öğrenir, ancak bu her şeyi daha da altüst eder. Lisa Gardner Son Yüzleşme'de ustalıkla kullandığı üslubuyla bu sefer okuyuculara inanmakta zorlanacakları bir hikayenin korku, şiddet ve şüpheyle harmanlanmış ayrıntılarında yolculuğa çıkarıyor. Lisa Gardner okuyucuları birkaç gece uykusuz bırakmayı planlamış, bu kitap daha başından itibaren sizi yakalamayı başarıyor. The Huffington Post. Yazın tarzıyla Lisa Gardner koltuğunu kolay kolay kimseye kaptırmayacağı benziyor. Lee Child. Sürükleyici bir roman, sayfaları hızla çevirmekten kendinizi alamayacaksınız. The Wall Street Journal. Gardner kitabın son sayfasına kadar katili size göstermeyip merakınızı körüklemeyi başarıyor. Los Angeles Times. Lisa Gardner edebiyat dünyasında diğer yazarların cesaret edemediği yeni bir çığır açıyor. The Providence Journal. Lisa Gardner. Yazı hayatına Alicia Scott mahlasıyla aşk romanları yazarak başlayan Lisa Gardner, zaman içerisinde daha ilgili olduğu polisiye türünde romanlar yazmaya başladı. Tek Başına ve Saklambaç gibi tüm dünyada ilgi uyandıran kitapları, Lisa Gardner'ın bu alanda ne kadar güçlü bir hayal gücüne sahip olduğunu kanıtladı. Oldukça geniş bir okuyucu kitlesi bulunan yazar, ailesiyle birlikte New England'da yaşıyor. Giriş. Küçük kız tam da ona öğretildiği gibi uyandı, çabucak ve sessizce. Durgun gecede ciğerlerine derin ve sessiz bir nefes çekip gözlerini annesinin bitkin suratına dikti. Annesi parmağını dudaklarına götürüp, "Şşş," dedi, "geliyorlar. Vakit geldi ufaklık, hadi." Küçük kız üzerindeki örtüleri atıp yattığı yerde doğruldu. Hava kış gecelerine yakışır biçimde soğuktu. Parlak ay ışığı altında ağzından buhar halinde çıkan nefesini görebiliyordu. Küçük kız yine de hazırdı. O ve ablası hep üstleri başları hazır şekilde uyurlardı. Üzerlerinde hep kat kat tişörtleri, eşofman üstleri ve mevsim ne olursa olsun kabanları olurdu. Onların ne zaman geleceklerini kestirmek zordu. Avlarını ürkütüp onları sıcacık sığınaklarından kalleş vahşiliğe ne zaman kaçıracaklarını kimse bilemezdi. Hazırlıksız yakalanan çocuklar hiç şüphesiz çabucak teslim olacaklar, baskıya, susuzluğa ve korkuya boyun eğeceklerdi. Ama küçük kız ve ablasının buna hiç niyetleri yoktu. Böylesi olaylara hazırlıklılardı. Daha yürümeye başladıkları ilk andan beri anneleri onları hayatta kalmaları için eğitmişti. Küçük kız yatağının ayak ucundaki sırt çantasını kaptı. Çantanın geniş askılarını omuzlarına takarken bir yandan da minik ayaklarına bağcıkları gevşekçe bağlanmış spor ayakkabılarını geçiriyordu. Sonrasında binanın karanlık ikinci katında annesini takibe başladı. Annesi merdivenlerin en üst basamağında duraksadı. Parmağını sessiz olması için dudaklarına götürüp karanlığı dikkatle süzdü. Küçük kız annesinin hemen bir adım gerisinde durdu. Geriye dönüp genellikle ablasının uyuduğu yere baktı. Bir avuç içi kadar olan bu kiralık bina ablasının kendisine ait bir odasının, hatta bir yatağının bile olamayacağı kadar küçüktü. Tüm bunlar yerine ablası kabanını bir döşek, sırt çantasını da yastık yaparak yerde uyuyordu. Annelerinin de dediği gibi tıpkı iyi bir asker gibiydi. Ama şimdi küçük kızın baktığı uzak duvar dibi boştu. Ne ablası, ne kabanı, ne de yıpranmış kırmızı sırt çantası yerindeydi. Şimdi artık uykusu tamamen kaçan küçük kız, içinde ilk defa bir korku hissetmeye başladı. Ablasının adını haykırıp ona seslenmemek için kendini zor tutuyordu. Annesinin bu konudaki talimatları kesindi. Birbirleri için endişelenmeyecekler, birbirlerini beklemekle vakit kaybetmeyeceklerdi. Bunun yerine bir an önce evden çıkıp vakit kaybetmeden ormana kaçacaklardı. Ancak evden sağ salim kaçmayı başarıp yakayı kurtardıklarında daha önceden kararlaştırdıkları buluşma noktalarında buluşabilirlerdi. Ama ilk öncelikleri evden çıkmak ve esaretten kurtulmaktı. Ama bunu başaramayacak olurlarsa... Tıpkı annelerinin daha önce o incecik bedenini kas katı kesip yüzünü olduğundan daha büyükmüşçesine gösteren ifadeyle defalarca söylediği gibi cesur olacaklardı. Nasılsa günü geldiğinde herkes ölecekti. Küçük kızın annesi ilk adımını atıp basamağın muhtemelen en az ses çıkaracak olan sağ tarafına bastı. Hareket ettikçe üzerindeki birkaç beden büyük görünen yün kabanı ayaklarına dolanan siyah bir kedi gibi bacaklarına yapışıyordu. Küçük kız da annesi gibi aşağıdaki karanlıktan gelecek bir sese dikkat kesilerek onun ayak izlerini aynı titizlikle takibe başladı. Bu küçücük iki katlı kiralık ev daha önceleri bir çiftlik evi olarak kullanılmıştı. Şehirden uzakta toprak yollu, ormanın bitimindeki tozlu kahverengi bir toprak parçasının üzerine yapılmıştı. Toplumdan kopuk, komşularla tek bir bağın olmadığı bir yerdi. Kızın sahip olduğu her şey sırtındaki çantasındaydı. Kıyafetten su şişesine, kurutulmuş meyve ve bademden, bir kermesten satın aldığı yıpranmış Nancy Drew romanına, 2 yıl önce yine annesinin onu ablasıyla birlikte uyandırdı. Bir gece yarısı, başka bir kasabanın başka bir yolunda bulduğu kuvars taşa kadar her şey sırtındaydı. O evi de bir daha hiç görmemişti. Kim bilir, belki de diğer çocukların oyuncakları vardı. Hayvanları, televizyonları, bilgisayarları, okulları, arkadaşları vardı. Küçük kızınsa yalnızca bir sırt çantası, ablası, annesi ve bir de böyle bir hayatı vardı. Annesi nihayet 1. kata ulaşmıştı. Annesinin tek kelime etmeden elini havaya kaldırmasıyla küçük kız aniden durdu. Kulağına hala hiçbir ses gelmiyordu ama annesinin birer bot geçirdiği ayaklarının etrafında havalanıp uçuşan gümüşü toz parçacıklarını görebiliyordu. İşte kız o an bir ses duydu. Önce bir tıngırtı, ardından da 2 büyük gümbürtü koptu. En nihayetinde soğuğun farkına varan eski soba yanmaya başlamıştı. 1 dakika sonra uzaklardan gelen gümbürtüler kesildi ve gecenin mutlak sessizliği geri döndü. Küçük kız etrafına bakındı, kulak kesildi. Sonrasında hiçbir tehlike olmadığını anlayarak bakışlarını yeniden annesinin solgun yüzüne çevirdi. Küçük kız gece yarıları zaman zaman yaşanan bu kaçışların sebebini tanınmayan kötü adamlar ya da karanlıklarda pusuda bekleyen isimsiz tehditler olmadığını biliyordu. Kimi zaman kaçmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü bu eğitimde bir işte çalışacak zamanları yoktu. Bu da ne kira, ne ısınma, ne de erzak parasını ödeyebilecekleri anlamına geliyordu. Onların pek çok stratejileri vardı. Ve küçük kızın ailesini soğukta bitkin ve aç bırakmak en etkili silahlarıydı. Küçük kız daha bu yaşta bir gölge gibi sessiz olmayı ve tıpkı karanlıktaki bir kedi gibi keskin gözlerle etrafa bakmayı öğrenmişti. Ama yine de her zaman midesinin guruldama, bedeninin üşüyerek titreme ihtimali vardı. Belki de en sonunda bunca açlık, soğuk ve bitkinlik ailesini kaybetmesine sebep olacaktı. Annesi küçük kızın aklından geçenleri okumuş gibiydi. Hafifçe arkasına dönerek elini tuttu. cesur ol diye fısıldadı ufaklık. Birinin sesi titredi. Annesinin sesindeki bu nadir ve beklenmedik duygusallık, küçük kızı karanlıktan, soğuktan ve evin sessizliğinden çok daha fazla ürkütmüştü. Kız bu seferki kaçışın bir eğitim olmadığını anlayarak annesinin eline biraz daha sıkı yapıştı. Bu kez tatbikat yapmıyorlardı. Ortada bir plan da yoktu. Bir şeyler olmuş olmalıydı. Onları bulmuş olmalılardı. İşte bu seferki gerçek bir kaçıştı. Annesi ilerlemeye başladı. Küçük kızı da pencereden sızan ay ışığının yerde bir birikinti gibi durduğu ve incecik gölgelerin köşelere vurduğu küçük mutfağa doğru çekiştirdi. Kız artık daha fazla gitmek istemiyordu. Ayak diretip bu çılgınlığa bir son vermek, üst kata koşup kafasını yatağındaki yorganın altına gömmek istiyordu. Ya da ipini koparıp bir an önce kaçmak, bu evden, bu gerginlikten, annesinin yüzündeki sert çizgilerden kaçmak istiyordu. Ormanın diğer tarafındaki beyaz eve kaçabilirdi belki. Orada genç bir adam yaşıyordu. Küçük kız kimi zaman onu izlerdi. Ulu meşe ağacının üzerinde onu gözetlerdi. İki kez genç adamın da gözlerindeki düşünceli ifadeyle ona baktığını görmüştü. Ama küçük kız tek bir kelime etmemişti. İyi kızlar erkeklerle konuşmazdı. Askerler düşmanla arkadaşlık etmezdi. Siz, ablasına öyle çok ihtiyacı vardı ki. Siz neredeydi? Annesi günü geldiğinde herkes ölecek diye mırıldandı. Mutfağın tam ortasına geldiğinde birden durdu. Ay ışığını inceler gibi bir hali vardı. Belki de geceye saklanan tehlikenin sesini duymaya çalışıyordu. Sessizliği ilk bozan küçük kız oldu.
Anne!
Sus çocuk, şu mutfağın hemen diğer tarafında olabilirler. Bunu hiç düşündün mü? Tam orada, pencerenin dışında. Sırtlarını duvara verip her adımımızı dinliyor olabilirler. Belki de bize yapacaklarının açlığı ve zevkiyle çoktan kendilerinden geçmişlerdir.
Anne!
Ateşe vermeliyiz, duvarı tutuşturmalıyız. Onların telaş içinde uluduklarını, acıyla kıvrandıklarını görmeliyiz. Kızın annesi ani bir hareketle pencereye doğru döndü. Ay ışığı yüzüne vurmuş, kocaman birer kara delik gibi açılan gözlerini aydınlatmıştı. Annesi gülümsedi. Küçük kız irkilerek geri çekilmek, elini annesinin elinden kurtarmak istedi ama artık çok geçti. Annesi küçük kızın bileğine yapışmıştı, gitmesine izin vermiyordu. Belli ki bir şeyler yapacaktı, korkunç, kan donduran bir şeyler. Annesi belki onları tuzağa düşürüyormuş gibi görünüyordu. Ama küçük kızın geçmiş tecrübelerine bakılırsa, olacaklar onların yerine ablasının ve kendisinin canını yakacaktı. Küçük kız sızlanarak ağlamaya başladı. Anne deyip onun kara gözlerinin içine bakıyor ve gözlerinde tanıdık bir ifade bulmaya çalışarak şansını bir kez daha deniyordu. Kibritler diye bağırdı annesi. Sesi artık kısık değil, aksine gümbür gümbür, hatta biraz keyifliydi. Sanki bir doğum günü partisinde mum yakacaklarmış gibi. Ne mutlu bir an, ne hoş bir macera. Küçük kız yeniden sızlanarak ağlamaya başladı. Bileğini annesinden kurtarabilmek için var gücüyle kolunu çekiştiriyor, kendini her seferinde biraz daha zorluyordu. Ama faydası yoktu. Böyle zamanlarda annesinin parmakları pençe gibi oluyordu. Tüm bedeni kırılması mümkün olmayan kas katı bir çelik gibi bir güç yayıyordu adeta. İstediğini yapmakta zorlanmıyordu. Annesi dolabın ilk çekmecesini hızla açtı. Sol eli hala küçük kızın bileğini sımsıkı kavrarken sağ eli türlü türlü alet edevatın içinde bir şeyler arıyordu. Parlak beyaz renkli plastik ve çelik çatal kaşıklar çekmecenin içinden yer yer soyulmuş muşamba zemine bir yağmur gibi düştü. Ketçap paketleri, hardal torbaları, paketler halinde bedava verilen kıtır ekmek poşetleri ortalığa saçıldı. Küçük kız çoğu gece bunları yemek için yatağından gizlice çıkardı. Bunu gizlice yapardı çünkü annelere aç kalmanın onları daha güçlü kılacağını söylüyordu. Oysa ki bu küçük kızın midesini ağrıtmaktan başka bir işe yaramıyordu. Küçük kız kıtır ekmekleri ağzına atıp ketçap paketlerini emerdi. Sonra da evin içinde gürültü yapmadan dolaşamayan ama en az onun kadar aç olan ablası için mantosunun ceplerine hardal torbalarını doldururdu. Soya sosu, yemek çubukları, kağıt mendiller. Annesi bir o çekmecenin bir bu çekmecenin altını üstüne getirirken küçük kızı da peşi sıra sürüklüyordu.
Anneciğim, lütfen anneciğim.
İşte.
Anneciğim.
Şimdi bu namussuzlara haddini bildireceğim. Küçük kızın annesi elinde bir kibrit kutusu tutuyordu. Parlak gümüş renkli bir yüzey, yanlarda iki siyah şerit. Küçük kız çaresizlik içinde yeniden anne diyerek şansını denedi. Ön kapı, ön kapıdan çıkabiliriz, ormana kaçarız. Hızlıyız, başarabiliriz. Annesi sesindeki güvenle hayır diye bağırdı. Onlar da zaten bunu bekliyorlar. Eminim ki 3-6 belki de bir düzine adam bizim dışarı çıkmamızı bekliyor. Tam da o şekilde. Perdeleri tutuşturacağız. Alevler her yanı sardığında buradan kaçacaklardır. Lanet olası korkak herifler. Küçük kız bu sefer taktik değiştirerek çatlak bir sesle "Kristin!" diye bağırdı. Ayaklarının üzerinde doğrulup 6 yaşındaki cüssesinin el verdiği ölçüde boyunu uzatmaya çalıştı. "Kristin, kes şunu! Kibritle oynamanın sırası değil!" Küçük kız bir an bu taktiğin işe yarayacağını düşündü. Annesi yüzündeki aydınlık ifadeyi kaybederken gözlerini kırpıştırdı. Sağ kolu yavaşça sağ yanına düşerken gözlerini kızına dikti. Cesurca, kalorifer sönmüş dedi. Ama ben yaptım. Şimdi yatağına dön, her şey yolunda. Yatağına dön. Annesi kızına bakmaya devam etti. Kafası karışmış gibiydi ki bu deliye dönmesinden çok daha iyiydi. Küçük kız nefesini tutup çenesini yukarı kaldırdı, omuzlarını geriye attı. Onların kim olduğunu bilmiyordu ama ablasıyla birlikte bu küçük yaşlarında annelerini onlara karşı hayatta tutabilmek için hazırlanıyor, planlar yapıyor, stratejiler geliştiriyorlardı. Kimi zaman annelerine ayak uyduruyorlardı, kimi zamansa anneleri tamamen kendini kaybetmeden kontrolü ele almak gerekiyordu. Anneleri beynindeki görünmeyenlere karşı hiç dillenmeyen eylemleri yapmadan ve gerçekten buralardan kaçıp gitmek zorunda kalmadan bu gidişe dur demeleri gerekiyordu. Yıllar önce küçük kız sürekli kabuslar görürdü. Kabuslarında sürekli bir bebeğin ağladığını işitirdi. Bu ses peşini hiç bırakmazdı. Derken annesi o zamanlardaki daha sakin, daha yumuşak, daha naif halleriyle odaya gelip onu yatıştırırdı. Kızının saçlarını okşayıp kederli güzel sesiyle yemyeşil çimenlerin, güneşli göklerin olduğu ve küçük kızların tok karınlarıyla gece uykularına daldıkları, yumuşacık kocaman yatakların olduğu uzak diyarların şarkılarını söylerdi. Küçük kız annesinin bu halini çok severdi. Bazen sırf annesinin sesini duymak, parmaklarının yanaklarında gezinişini hissetmek için daha sık kabus görmeyi dilerdi. Ama artık ne küçük kız ne de ablası kabus görüyordu. Çünkü artık kabusu birebir yaşıyorlardı. Ormandaki genç adam, belki de küçük kız bileğini annesinden kurtarıp var gücüyle ormana doğru koşmayı becerebilirse. Küçük kız olduğu yerde biraz daha doğruldu. Onu bir erkeğin kurtarabileceğine gerçekten inanmıyordu. Buna hiç inanmamıştı. Hiç de inanmayacaktı.
"Kristin, yatağına dön," diye emretti küçük kız.
Annesi kıpırdamadı bile. Küçük kızın sımsıkı tuttuğu bileğini bıraktı ama sağ elindeki kibrit kutusunu tutmaya devam ediyordu.
"Üzgünüm abi," dedi.
Küçük kızın sesi yumuşamıştı.
"Yatağına dön, hepsi geçti, sana yardım edeceğim."
Çok geç, annesi kılını dahi kıpırdatmadı. Sesi kısık ve kederliydi. "Ne yaptığımı bilmiyorsun."
"Anne."
"Yapmak zorundaydım. Bir gün beni anlayacaksın evlat. Başka çarem yoktu."
"Anne."
Küçük kız elini uzattı ama artık çok geçti. Annesi çoktan harekete geçmişti bile. Sarı dantelli perdelere doğru bir hamle yapmıştı. Elindeki kibrit kutusunu iterek açtı ve ilk kibrit saklandığı karton hapishaneden kurtulmayı başardı.
"Hayır, hayır, hayır."
Küçük kız annesinin üzerine birkaç beden büyük gelen kabanına asılarak yün kumaşı tutup onu durdurmak istedi. Şimdi artık her ikisi de odaya vuran ay ışığının huzmeleri altında dans edercesine dönüyorlar, uzun ve titreşen gölgelerin etrafında bir fırıldak gibi yer değiştiriyorlardı. Ne var ki annesi küçük kızdan daha büyük, daha hızlı ve daha güçlüydü. Annesinde adeta bir delinin gücü varken küçük kızın sahip olduğu tek şey çaresizlikti. İlk kibrit gecenin karanlığında etrafa göz alıcı turuncu bir ateş saçarak can buldu. Annesi bir an başarısının tadını çıkarmak için duraksadı.
harika değil mi diye fısıldadı. Sonrasında da elindeki kibriti duvarda asılı duran perdeye fırlattı. Tam o esnada oturma odasının karanlıklarından çıkıp gelen küçük kızın ablası elindeki pirinç lambayı var gücüyle annesinin kafasının arkasına indirdi. Anneleri bir an sendeleyip başını yukarı kaldırdı. Sissiz sol şakağına bir darbe daha indirdi. Anneleri bir taş gibi yere yığılmıştı. Antika lamba da hemen yanı başına düşmüştü. O esnada dantel perdenin etek uçları belli belirsiz bir ıslıkla tutuştu. Perdenin yanına ilk varan küçük kız oldu. Çıplak elleriyle perdeyi tokatlamaya çalışıyor, perdeyi kirli duvara bastırarak söndürmeye çabalıyordu. Tüm bu çabasına rağmen perdedeki ateş hızla yayılmış ve küçük kız sadece avuçlarının yanmasıyla kalmıştı. Küçük kız nefes nefese ablasının yanına döndü. Her ikisi de annelerinin yerdeki bedeninin iki tarafındaydı. Küçük kız ablasına, ablası küçük kıza baktı. Sessizliği ilk bozan küçük kız oldu. Neredeydin? Ablası cevap vermedi ve küçük kız ilk kez o an başka bir şeyin farkına vardı. Ablasının sol tarafına baka kalmıştı. Ablasının gri renkli naylon kabanının sol tarafında tıpkı çiçek açmış gibi duran koyu bir kan lekesi vardı. Sissiz! Küçük kızın ablası elini sol tarafına götürdü. Parmaklarını yayıp koyu renkli lekeyi silmesiyle leke biraz daha büyüyüp gri kabana yayıldı. Odadaki ay ışığı sanki o an sönüp gitmişti. Küçük kız ancak şimdi ablasının neden üst katta onlarla beraber olmadığını anlayabilmişti. Çünkü anneleri ilk ablasını uyandırmış ve ilk onu aşağı kata indirmişti. Sonra da kulağını dışarıdan gelen kızına ne yapması gerektiğini haykıran seslere vermişti. Küçük kız artık tek kelime etmiyordu. Elini uzattı ve ablası sendeleyerek önce kardeşinin elini tuttu, ardından da dizlerinin üzerine düştü. Küçük kız da onunla beraber kendini toz içindeki yere bıraktı. Annelerinin hareketsiz bedeninin üzerinden el ele tutuşmaya devam ediyorlardı. Daha önce birçok kez gizlice bu mutfağa sızıp yiyecek bir şeyler aramış, annelerinden gizlenerek gizlice buluşmuş birlik olmuşlardı. Çünkü herkesin savaşın ortasında bir müttefiye ihtiyacı vardı. Küçük kız hiç de aptal biri değildi. Annelerinin Sissis'in canını daha çok ve daha sık yaktığını biliyordu. Sissis'in annesinin vereceği cezayı kabullendiğini de biliyordu. Çünkü nasılsa anneleri kendini kaybettiğinde birileri bunun bedelini ödeyecekti. Sissis küçük kız kardeşini korumayı tercih eden iyi askerdi. Üzgünüm diye fısıldadı Sissis. Tek kelimelik bir özür, tek nefeslik bir pişmanlık. Küçük kız lütfen Sissis lütfen diye yalvardı. Beni bırakma, 911'i arayacağım, yardım gelecek. Bekle tamam mı, beni bekle. Ablası cevap olarak sadece elini biraz daha sıktı. Sorun değil. Nefesi yumuşak ve hıçkırır gibi bir aceleyle kesilir gibiydi. Günü geldiğinde herkes ölecek, öyle değil mi? Cesur ol, seni seviyorum, cesur ol. Ablasının eli artık gevşemişti. Yere düştüğünde küçük kız aceleyle telefona koşup ablasının öğrettiği üzere 911'i aradı. Sissis bunu ona öğretmişti. Çünkü günün birinde başlarına bunun geleceğini biliyorlardı. Sadece bu kadar çabuk geleceğini tahmin etmemişlerdi o kadar. Küçük kız telefonda annesinin adını ve adresini vererek bir ambulans istedi. Tane tane ve telaşlanmadan konuştu. Bunu da daha önceden çalışmışlardı. Ablasıyla birlikte hazırlanmışlar, planlar yapmışlar ve stratejiler geliştirmişlerdi. Annelerinin her konuda deli olduğunu söylemek yersiz olurdu. Çok akıllı lafları da vardı. Günü geldiğinde herkes ölecekti ve sen hep cesur olmak zorundaydın. İşlemi başarıyla tamamladığında küçük kız telefonu yerine koyup yeniden ablasının yanına koştu. Ama geri döndüğünde Sissis'in artık ona ihtiyacı kalmamıştı. Gözleri kapanmıştı ve küçük kız ne yaparsa yapsın o gözleri yeniden açtırmayı başaramadı. O an annesi yerde kıpırdanmaya başladı. Küçük kız önce annesine sonra da yerde duran eski pirinç lambaya baktı. İncecik kollarını zorlayıp ay ışığının yüzeyinden yansıyan parlak ışıklarına bakarak ağır lambayı yerden kaldırdı. Annesi artık inleyerek kendine geliyordu. Küçük kız ninnileri ve kibritleri düşündü. Şefkat dolu kucaklaşmaları ve aç yattığı geceleri anımsadı. Onu gerçekten seven ablası da hatırladı. Sonra tepesinde abajuru olmayan lambayı tutup annesinin bedeninin başına dikildi ve son kez lambayı olanca ağırlığıyla kaldırabildiği kadar havaya kaldırdı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.